Arkadaşlar merhaba, Swipeline Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut, bugün yanımda Serhat var. Bol bol seyahat konuşacağız, bol bol seyahat teknolojileri konuşacağız. Doğru muyum?
Doğru.
Hoş geldin abi.
Hoş bulduk.
Abi ben çok heyecanlıyım çünkü seyahat benim en sevdiğim şeylerden biri.
Evet, herkesin o yüzden, hayatının parçası olan bir iş.
Yani hepimiz için akıl sağlığımızı koruduğumuz veya işte tedbirli mekanda ferahlık vardır diye bir söz var. Yani aynen. İnsan mekan değiştirdiğinde iyi oluyor ve bu Sapanca olsa dahi yani hemen şurası. Tabii sen bunu daha business iş tarafındasın ve bunları konuşacağız. Bizigo'yu konuşacağız. Fakat öncesinde bana bir anlatsana. Nerede doğdun? Nasıl bir ailede büyüdün? Sonra akademi vesaire işlere doğru nasıl geldin?
Tabii zevkle. Öncelikle davetin için teşekkür ederim. Ederim. Ben İstanbul Kadıköy'de doğdum. Suadiye'de. Yaklaşık hatta 30 yaşına kadar da orada
sen
yaşadım.
Sen buraların çocuğusun yani.
İlkokulu gene mahalledeki ilkokulda okuduk. Tabii Turan Medya Tansel. Daha sonrası İstek Vakfı ve Okan Üniversitesi ile devam etti eğitim hayatım. Ama ben aslında aile böyle ticareti işte anne tarafı da baba tarafı da ciddi anlamda ve ticarete doğmuş büyümüş.
Tamam.
Biz de küçük yaşta tabii ki işe alıştırdılar.
Ne yapıyorlardı?
İşte babam toptan nalburiye işi yapıyordu. Hı-hı. Biz de işte herhalde 11-12 yaşında yazları başladım yani işe gitmeye. Çok tatil o zamanlarda böyle şey geçirelim. Yapmıyorduk. Tabii o zamanlar ben aynı zamanda da stop oynuyordum. Tabii bizim yazları kamplar oluyordu. Kamp olduğu zaman kampta, kamp olmadığı zaman işe gidiyorduk. Sonrasında ben liseye geldiğimde ilk ticari hayatıma o zaman atıldım. Biz öğrenci turları yaparak başladık. Lisede Christmas festivalleri yapıyorduk Uludağ'da.
Lisede.
Evet.
İstanbul gerçekten hızlı ya.
Aynen.
Ben lisede Muğla'daydım. Biz hiçbir şey yapmıyorduk kışın.
Ya, çok popülerdi o zaman. Biz lise 1'di ilk turumu. Hatta lise 1'de şöyle. İlk müşteri olarak gitmiştim ben de. Daha sonrakinde artık ben de. Aynen öyle. Christmas'ta ciddi bütün işte o zaman yabancı liseler tatil oluyordu. Şimdi de tam öyle mi bilmiyorum. Bütün otobüslerce belki 100 otobüs, 150 otobüs. Yabancı liselerden öğrenciler işte Uludağ'da buluşuyor vesaire. Lisede başladım yani aslında. Okulu da işte arkadaşları, sonra okul dışında diğer arkadaşları vesaire. Turizme oradan girdim. Bana hep şey demişlerdi işte sen bu yaşta girdin bir daha çıkamayacaksın. Hı hı. Ya yok biz öğrenciyiz yapıyoruz bunu hani daha başka iş yaparım falan diyordum.
Mühendis olacağım ben.
Yani tam ne yapacağımı da bilmiyordum ama hani yapmayız ya herhalde falan diyordum ama o gün diyenler haklıymış. Sonra üniversitede gene aile işine döndük. O öğrenci turları artık üniversite sonlara doğru biz şeydi. Alttan gelen kesim daha güçlü yapıyordu.
Aynen.
Aile işi orada da inşaat zaten bu kentsel dönüşüm vesaire Kadıköy'de biliyorsun sen de buralısın.
Tabii.
Ciddi anlamda şeydi. Onlarla çalıştım da daha sonra 4-5 sene orada çalışırken şey oldum. Yani ya bu iş bana göre mi değil mi? Ben böyle daha aksiyon seviyorum, operasyon seviyorum. Yani durmayayım yerimde işte sürekli bir iş geliştireyim. Çünkü çok ağır bir iş. O iş hani bir katma değeri olan veya işte kreatif veya operasyonel süreci olan da bir iş değildi. Sonra ne yapsak ne yapsam ondan sonra ve turizme tekrar geri döndüm. Birkaç iş ortaklık tecrübem olduktan sonra aslında 2019'da Bizigo'yu kurdum.
Hı hı.
Yani gerçek hikayemin başladığı yer iş hayatımın core business'ının Bizigo hayatımıza girdi.
Bizigo ne yapıyor anlatır mısın?
Bizigo online kurumsal seyahat platformu. Şirketler ve daha doğrusu şirketlerin çalışanları seyahatlerini girip kendileri istedikleri parametrelerle işte seyahat politikaları, onay süreçleri, raporlama süreçleriyle satın alabildikleri bir seyahat platformu.
Yani tek yerden ben aslında her şeyi hallediyorum.
Aynen öyle ve hiçbir telefon, e-mail trafiğine gerek kalmadan aynı zamanda da bütün raporlama süreçlerini veya helpdesk süreçlerini de anlık yardımcı oluyoruz. Bir de tatil business tarafımız var. Orada da Turkish Airlines Holidays ve Pazarama Tatil markalarımız var. Burada da uçaklı paket ürünlerimiz ve uçak, otel, araç kiralama gibi seçenekler sunduğumuz son kullanıcıya hitap eden markalarımız var. Aslında biz seyahat tarafının her dikeyinde yer alıyoruz. İlk kurulduğunda bir online platform fikri de yoktu aklımızda. Biz işte kurumsal seyahat bildiğimiz iş, en iyi iş ne bildiğimiz iş deyip oradan başladık. Ama yani şöyle bir şey var bizim işte kurumsal seyahatte. Kar marjları çok düşük ve rekabet çok yüksek. Ve sen müşterine o marjlarla bugünkü rakamlara baktığında senelik fiyatı kırsan 20 bin lira, 10 bin lira fark ediyor. Ve o marjlarla müşterini elde tutamıyorsun. Bizim farklı bir şey yapmamız lazım dedik. Ne yapalım? Biz bu işi online'a çevirelim. Artık oraya gidecek bir noktada her şeyin gittiği gibi.
Aynen öyle.
Benim bu arada teknoloji geçmişim de yok aslında. Hı-hı. Yani şu an bir mühendis kadar olmasa da gene ama artık geçtiğimiz 5-6 senede içinde öğrendik.
Zorunda kaldım.
Aynen. Ben şey diye kendimi turizmci olarak da konumlandırmıyorum zaten. Ben iyi gibi girişimci olduğunu düşünüyorum.
Evet tabii.
Biz o zaman Bizigo'ya dedik ki buna bir şirket bulalım. Outsource. Ürünümüzü yazdıralım. O projeler herkesin de deneyimlediği gibi hiç bitmeyen projeler oluyor. Bu böyle olmayacak dedik ve kendi teknoloji ekibimizi kurma kararı aldık. Orada güzel bir ekip. Hala da zaten aynı ekip. Arkadaşlarımız devam ediyor. Başladık. Bizigo'ya başladığımızda da tam artık herhalde ürünü çıkartmak üzereydik. Bir anda farklı projeler de gündeme geldi. Ya dedik aslında biz bir seyahat acentası değil, biz bir teknoloji şirketi olmalıyız. Hı hı. Çünkü bizim gidişatımız o yöne doğru evrilecek. Ve işte tamamen şirketi baştan aşağı kültürünü değiştirdik. Yapısını, organizasyonunu, her şeyini değiştirip biz bir teknoloji şirketiyiz diye yola devam etme kararı aldık. O sırada Bizigo hayata çıktığında aslında bizim kurumsal seyahat, evet amiral gemimiz ama bizim tatil business'ımız da var. Marka işbirliklerimiz var. Tam o sırada Türk Hava Yolları bir ihale açtı. Tatil paketi satış ihalesi. İşte yerli yabancı birçok firma ihaleye katıldı.
Ne demek bu? Türk Hava Yolları bu ihale açarken ne bekliyor? Yani tatil satış ihalesi ne demek?
Şu aslında dünyadaki tüm hava yollarının hemen hemen yani %95'inde diyeyim bir holidays programı var.
Tabii.
Bu da nedir? İşte uçak artı otel artı transfer ve araç kiralama bir arada paket satıyor. Sadece uçak bileti değil. Bunu da satıyor paket şeklinde. Bunu da iş ortaklıklarıyla daha çok hava yolları yapmayı tercih ediyor. Ya biz de o sırada dedik ki biz teknolojiye de adım attık. Biz bu işi yaparız galiba. Hani eminiz yapabileceğimizden dedik ve o ihaleye girdik. Bir vizyon, bir hikaye sunduk. Bir dijital tur operatörlüğü hikayesi. Bu da şudur. Hatta şu an markanın sloganı da sen nasıl istersen.
Tabii doğru.
Aslında geleneksel işte kalkış varış saatleri, tarihleri belli. Hı-hı. Gittiği ülkede veya şehirdeki tur programı belli. Hı-hı. Ne yapacağı belli. Hı-hı. Evden çıkıp tekrar eve gelene kadar ne yapacağı belli.
Aynen öyle.
Bizde öyle değil. Bizde diyoruz ki hangi uçak Türk Hava Yolları tabii ki olmak zorunda. Hangi uçakla istersen alabilirsin. Hangi otelde kalmak istersen kalabilirsin. Hangi tarihte gidip dönmek istersen yapabilirsin. İstersen araç kiralayabilirsin. İstersen transfer alabilirsin. Ve bunların hepsini tek bir platformda, tek bir seferde, tek bir adımda yapabiliyorsun. Yani bu da Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey oldu. Hatta biz o dönemde aslında şundan anlatmak istiyorum. Biraz şu geriye dönüp baktığında insan nasıl yapmışız diyor. Biz o dönemde ciddi bir araştırmamız oldu. Dünyada kim nasıl yapıyor, ne ürün var, hani hazır ürünü alıp biz kendi tasarımlarımıza uyarlayalım istedik. Ciddi de bir araştırma yaptık. Gezdik, baktık. Dedik ki bizim içimize sinmedi. Arkadaşlarla da oturdum teknoloji ekibiyle. Ya dedim böyle böyle iş bu. Business bu aslında şöyle böyle. Yapar mıyız? Yaparız. Biz gaza geldik ve kendimiz yazdık bu ürünü. Dünyada 3-5 tane olan ürünü biz kendimiz yazdık ve çıkarttık. Tam da bu sırada pandemi hayatımıza girdi.
Ah be, zamanlamaya bak ya.
Evet. Bir de tabii seyahat belki de en çok etkilenen sektör diyebilirim.
%100 en çok etkilenen sektör sanırım.
O aynen. Orada da zaten biz bir de pandemiye girdiğimizde şirketteki çalışan sayımız 40'tı. Pandemiden ne zaman çıktık bilemiyorum tabii şu an bunları unuttuk.
2022 göre falan herhalde.
2022 sonunda biz 200'ü gördük çalışan sayısında. Yani bu da çok ters denklem yani.
Tabii canım.
Normalde bizim sektördeki, domaindeki bütün şirketler
ya batacak ya da en
küçülüyor. Aynen öyle. İşte haklı olarak maalesef biz büyüdük. Tabii orada sorunu var. Bir de büyürken teknoloji ekibini de büyütüyoruz. Hı hı. Seyahat tarafındaki istek de azaldı tabii. Yani normalde bir efor sarf ederek iş alım sürecini tamamladığımızda biz aslında o dönem 10 efor sarf ediyorduk ve iş değiştirme de ciddi riskli o dönem tabii herkes için. Onu da açıkçası orada yapmışız diyorum. Hani o an anlamıyorsun yaparken ama yapmışız. Tam onu yaparken banka görüşmeleri vesaire de yapıyordu. Karşımıza pazarlama ekibi çıktı ve biz onlarla da görüşürken bizim bir pazarlama projemiz var. Tatil dikeyi de yapmak istiyoruz. Siz de beraber yapalım vesaire fikir alışverişi derken biz 6 ay içinde pazarlama tatili hayata geçirdik. Yaklaşık 2 senedir pazarlama tatili hayatta. Bir anda biz aslında business travel derken tatil tarafına da girmiş olduk.
Aynen.
O sürede ekip ciddi anlamda büyüdü. İşler büyüdü. Şirket hemen hemen 1,5-2 yılda bir kabuk değiştirmiş oldu. Tabii bunları böyle anlatıyorum ama bunlar yaşarken ben evet zaten girişimci olarak hiç yaşadım ama ekip arkadaşlarımına da bir sormak lazım.
Neler yaşadınız diye. Şimdi merak ettiğim kurumsala hizmeti çok iyi anladım. Neden böyle bir değer önerisi var ve insanlar neden kullanıyor bunu çok iyi anladım. Ki kaç kişi kullanıyor, ne kadar kullanıyor merak ediyorum. Bana bunları sonra ne kadar tabii rakam verebiliyorsan verirsin. Ama markayla iş yapma tarafı bence tuhaf. Çünkü bu programda bu masada oturan çoğu şirket bir ürün veya hizmet geliştiriyorlar. Ve bunu işte ya son kullanıcı ya da bir şirkete bakın benim böyle bir hizmetim var alın diyerek satışlarını gerçekleştiriyorlar. Burada ise bir işbirliği, bir partnerlik ve onun sonucunda doğan kuvvetle muhtemel bir kar anlaşması var. Ya bir şirketle, bir markayla bunu yapıyor olmak nasıl dezavantajlara ve avantajlara sahip? Aslında yani ürün senin. Sen yapabiliyorsun zaten bunu kendi başına aslında.
Doğru. Aslında şöyle, marka işbirliklerini şöyle, tabii herkes her markayla yapılmıyor. Hı hı. Şu an bizim yaptığımız işbirlikleri Türkiye'nin en büyük iki markası. Hatta biri Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı markalarından. Hı hı. Dolayısıyla bir marka bilinirliğinden dolayı Day One'da biz zaten bilinir bir marka olarak başlıyoruz. Bir diğer taraftan da bu iletişim kanalları olsun bu markaların, aynı zamanda müşteri portföyü olsun, tabii ki bize ciddi anlamda katkı sağlıyor. Diğer taraftan dezavantajları, yani dezavantaj mı bilmiyorum, tabii bizim dinamizmimizden de kaynaklı biraz. Bizim gibi şirketlerde bir iki günde alınan kararlar büyük şirketlerde gayet doğal şekilde birkaç ay sürebiliyor. Ama buna da alıştık aslında. İlk zamanlar şeydik. Ya işte hani nasıl yaparız, ne zaman yaparız? Ama şu an artık biliyoruz. Planlamamızı da ona göre yapıyoruz. Biz böyle bir yola gidersek bunun sonucu şu zaman olur. Aynen. Dediğimizde artık daha ona sakin. Evet, olgunlaştık diyebiliriz. Aha. Ama bizim için de şu yönden ekstra bir artısı var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ciddi anlamda kurum kültürlerini de alıyoruz aslında. Şöyle bir global bir markanın işleyişi nasıl olduğunu biz ciddi anlamda görüyoruz. Yapılar bayağı, nasıl
tabii, çok iyi
şeklinde. Hem hızlı dinamik bir yapıyla hem büyük işte 100 yıllık markalar bir araya gelebilir mi sorusunu cevaplamış olduk aslında.
Buyurunuz geliyor gibi.
Aynen.
Peki şey ne kadar zor? Yani teknoloji ve operasyon sizde, aslında marka onlarda. Hı-hı. Ama yine de burada karar alma mekanizması nasıl ilerliyor? Yani sen ne kadar söz sahibisin, onlar ne kadar söz sahibi?
Aslında burada tamamen ciddi anlamda çok kaliteli bir sinerji oluştu. Aha. Hemen hemen küçük büyük bütün kararları birlikte alıyoruz.
Çok iyi.
Ve bu aslında şey de yapıyor bize, böyle sinerjiyi de arttırıyor. Yeni fikirler doğuruyor. Ya bu zaten bizim işimiz. Biz bunu şu şekilde karar alalım, yürüyelim demiyoruz. Çünkü bizim atladığımız, görmediğimiz yer olabiliyor veya her zaman fikri doğurduğuna inanıyorum zaten. Dolayısıyla küçük büyük ayırt etmeden hep birlikte karar alıp ilerliyoruz. Zaten şöyle, karşılıklı ekipler, yani bizim işbirliği yaptığımız markaların tarafında da bu işlere dedike ekipler var.
Tabii ki canım.
Dolayısıyla zaten aslında iki ekip diye bir şey yok.
Hı hı. Tek ekip var.
Tek ekip var ve aynen herkes öyle bir arada çalışıyor. O yüzden çok onun dezavantajını veya yavaşlamasını yaşadık diyemem.
Anlaşmalar peki yıllık mı oluyor, 2 yıllık mı oluyor? Burada hani bir şey gibi düşün. Burada benim bir arkadaşımın tıpkı senin gibi bir altyapısı var. Bir hizmeti var. Ve bunu bir markayla birlikte ortaklaşa yepyeni bir marka haline, bir şirkette birlikte yepyeni bir marka kurup yapabileceğini ve fayda üretebileceğini düşünüyor. Sözleşmeyi nasıl yapmalı aslında? Benim merak ettiğim şey bu. Kendi avantajına çevirmek için.
Yani şöyle, aslında şimdi büyük abi küçük abi oturuyorsunuz masanın başına. Genelde bu tip sözleşmelerde büyük abinin dediği oluyor. Ama şöyle bir şey var. Biz orada kendimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Biz zaten işimizi düzgün yaparsak, doğru yaparsak bu tip işbirlikleri uzun soluklu gider. Ya bizim aslında diğer tarafta da, yani kurumsal seyahat hizmeti verdiğimiz müşterilerimizde de sözleşmelerimiz senelik, en fazla 3 senelik. Ama şu an sözleşme yenilemeyen müşterimiz yok diyebilirim. Burada da aynı şekilde. Yani bizim şirket kültürümüzde aslında bizim bir Erka Wow modeli var. Müşterine, çalışanına, ekip arkadaşına, yöneticine, tedarikçine wow etkisi yaratacak işler yap. Mottomuz bu. Dolayısıyla bu şekilde çalıştığımızda zaten o aslında sözleşmeler bir kağıt parçasından ibaret oluyor. Ve evladilik gidiyor. Ben aslında önerim o olur yani bu tip projeler düşünen arkadaşlara da. Çünkü kendimi safe tarafta tutayım yaklaşımıyla ilerlediğinde o anlaşma olmaz veya iş yürümez. Doğrusu bu mudur bilmiyorum ama kendi deneyimlerimden yola çıkarak böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta geçenlerde şirketteki arkadaşlar, yönetim ekibiyle bir toplantı yaptık, bu konuda konuşuyorduk. Ya şey, biz inanamıyoruz zaten bazen nasıl karar alıp ilerlediğinize diyorlar. Bazen öyle olmak gerektiğini
Tabii ki canım. Çok iyi anlıyorum. Diğer tarafa bakacak olursak kurumsal, yani ben 10 kişilik bir şirketim. Sen benim boyutumda küçük şirkete de hizmet veriyor musun?
Tabii, hiç. İsterse bir kişi olsun. Aha, isterse 10 bin.
Benim avantajım ne bundan? Hani ben neden bütün bunları ayrı ayrı, ya okay, zaman avantajı olduğumu çok iyi anlıyorum bu arada. Hani ayrı ayrı sekmelerde, ayrı ayrı tarihleri gir, hepsini hangisini istediğine bak, sonra onu book et, ay 3 tane ayrı ödeme adımından geçer. Bunların hepsini anlıyorum ama yine de belki bilmediğim bir şey vardır diye soruyorum.
Yok, aslında bizim şimdi ilk ve en çok karşılaştığım soru şu. Niye seninle çalışayım?
Ya tabii ki.
Şöyle bir şey. Veya ben internette şunu da çok duyuyoruz. İnternette daha ucuza buldum. Yani bu replikler şeydir böyle. Bizim gün içinde duyduğumuz çok sık cümleler. Aslında şöyle. Bizim tarzımızda bir şirketle çalışıldığında şu faydaları doğuyor. Bir, alım kolaylığı. Maliyet avantajı. İnternette ben daha ucuza buldum cümlesi aslında yanlış bilgilendirme. Şimdi seyahat, konu seyahat olduğu için ve hepimiz iş seyahat haricinde de kişisel tatil planlamalarınız vesaire ciddi araştırmalar yapıyoruz. Ciddi bir sürü web sitesi biliyoruz. Oradan bakıyoruz, buradan bakıyoruz. Ve bu bir ister istemez ben bu işi biliyorum şeyine de sokabiliyor kullanıcıları. Aslında öyle değil. Biz kendimize seyahat acentasıyız demek istemiyoruz ama seyahat acentaları gerçekten tasarruf sağlar. Ama doğru çalışırsanız. Ki. Doğru kişilerle çalışırsanız. Ve kaldı ki bizim mesela Bizigo'nun en çok kullanılan bir özelliği tasarruf raporu. Benim şirketimdeki alımlar, alım davranışları ve piyasadaki işte bir uçak bileti fiyat endeksi, otel fiyat endeksine göre benim alımlarım ne kadar uygun veya ne kadar pahalı, işte kaç gün önce almışız, atıyorum daha önce alsak ne kadar olurdu gibi. Aslında bizim bir yola çıkış hikayemiz o oldu. Ben fark yaratarak, Bizigo'yu fark yaratarak müşteri sunmam gerekiyor dedim. Ne yapmam lazım? Evet, online yapacağız ama online'ı bir sürü insan da yapabilir. Burada iş data'ya giriyor. Data yorumlama, öneri getirme. Biz belki ilk anlaşmalarda pahalı kalıyoruz ama iş başlayıp gerçekleştirdikten sonra o devam eden süreçte ciddi anlamda %20, %30'lara varan müşterilerimize tasarruf sağlıyoruz. Çünkü şey çok kritik. Evet, biz bir şey alıyoruz ama onu doğru mu alıyoruz? Doğru yöntemle mi alıyoruz? Doğru noktadan mı alıyoruz? Bu bilinmiyor. Dolayısıyla biz bunu sunuyoruz ve değer önerileri getiriyoruz müşterilerimize. Bu aslında en büyük neden bizimle çalışılması gerektiğinin cevabı. Şimdi gene benzer bir şeyde biz yaklaşık bir 3-4 ay önce başladık startını verdik. Karbon işine giriyoruz. Karbon hesaplama ve offsetleme.
Yine rapora eklemek için söylüyorsun ama.
Çok şimdi güzel. Aslında Türkiye'de son kullanıcılarda daha henüz bilinci çok oturmadı ama şirketlerde bu ciddi anlamda bilinçli. Çünkü özellikle ihracat yapanlar müşterilere diyor ki karbon salımın ne kadar bana raporunu sun. Bunu sıfırlamak için ne yapıyorsun vesaire yoksa ben seninle çalışamam diyor. Dolayısıyla da seyahat de çok ciddi bir önem verilen alan dünyada. Ve gelip bize şey söylüyorlar, ben karbon raporu hazırlamam lazım, bana şu dataları verir misin? Tabii veririz ama bizde de var. Olacak bu. Hı-hı. İsterseniz yani önümüzdeki dönem biz bunu size sağlayabiliyoruz. İsterseniz offsetleyebileceğiz de.
Çok güzel.
Aslında evet.
Biz, as a service bir anda.
Evet, biz bunu bir ürün halinde sunacağız. Belki marka farklı bir Bizigo Green adını da verebiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Bu tip farklılıklarla biz aslında müşterilerimiz neden bize gelmesi, bizde çalışmasını sadece bir seyahat acentesi hizmeti almak değil, bir hizmet almak, bir değer almak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten hani çalıştığımız müşterilerimize de bunu anlattığımızı düşünüyorum ki hep en büyük şeyimiz odur. Hani süreklilik ve sürdürülebilir işbirlikleri yapıyoruz. Kısaca olmadı belki ama hani nedeni...
Yok, çok iyi. Peki ben işte bizgo.com'a giriyorum ve anında işlemimi gerçekleştirebiliyor muyum? Yoksa az önce sen dedin işte yıllık, 3 yıllık sözleşmeler var. Arada ben bizim bir onboard sürecimiz ve sözleşme sürecimiz mi var?
Onboard süreci var. Biz önce müşterilerimizle görüşüyoruz. Potansiyel müşterilerimizle. Biz ürünü anlatıyoruz. Sözleşme sürecine giriyoruz. Ya maalesef şey, Türkiye'de hala sözleşmeler ıslak imzalı olması gerekiyor. Ve dolayısıyla öyle bir süreç ilerletiyoruz. Ama bu bahsettiğim süreç bir haftayı geçmiyor zaten. Daha doğrusu geçtiği de oluyor ama bizle ilgili değil. Müşterimizin süreçleriyle ilgili. Sözleşmemiz de zaten çok basit hani. Çok şey olmayan bir sözleşme.
Neden anında giremiyorum ki online'dan istediğim gibi?
Çünkü şöyle, bizde iki çalışma yöntemimiz var. Biri vadeli çalışma. Alıp çıkıp daha sonra ödeyebiliyor. Onun için yapabiliyoruz. Kredi kartlı tarafta var. Onun için de gene işte bir de kullanıcı bilgileri KVKK şirket çünkü. Vesaire süreçleri olduğu için genelde.
Tamam, şimdi anladım.
Yani bir SaaS ürünü gibi konumlandıramıyoruz.
Evet evet, anladım.
Ama bununla ilgili de çalışmalarımız var.
Çok daha rahat olur.
Çok daha rahat olur. Bizim için büyümek açısından da ciddi anlamda faydası olur.
Çünkü bazı seyahatler öyle bir hafta vermiyor bize, çok acil olan şeyler oluyor ya.
Ve şey de yani sonuçta şu anki bizim hayallerimiz tabii şu ankinin 10-15 kat büyümek istiyoruz ama ekibi de o kadar büyütecek halimiz yok. Dolayısıyla otomatize etmeliyiz.
Hangi taraf daha büyük cirosal anlamda?
Kurumsal seyahat tarafı daha büyük.
Öyle mi? İnsan hep tatil biznesinin daha çok olacağını bekliyor mesela.
Evet, bizde aynen. Bizde daha büyük ama aslında şöyle, biz bir yeni ürün çıkarttık. Yaklaşık bir ay oldu. Bizigo Masraf. Bu da Türkiye'de ilk sunulan bir ürün. Ürün şu, Visa altyapılı banka kartıyla dünyanın her yerinde çalışanlar harcamalarını yapıp fişinin faturasının resmini çekip bizim uygulamamıza yükleyip direkt muhasebeleştirebilecek.
Hmm.
Hem expense yönetimi hem harcama yönetimi bir arada. Bu da Türkiye'de ilk biz çıkar. Bir ay oldu. Şu an kullanmaya başlayan müşterilerimiz de oldu. En büyük markamızın o olacağına inanıyorum.
Güzelmiş bu arada. Evet, hani çünkü şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Derdi ve çözümü. Hele hele büyük büyük şirketler için biçilmiş kaftan.
Çünkü ben şeyi çok bir pazar araştırması yaptık. Müşterilerimize gittiğimizde şeyi sordum işte. Şu örnek veriyorum. Taksi harcamanız ne kadar diye sordum. Yani çok büyük şirketler. Bir bakalım falan dediler. Geldi. Biz onu bilmiyoruz dediler. Çünkü tutulmuyor. Hani
nasıl
aslında
ya?
Kıymetli bir bilgi ve harcama ama onların o kadar çok devasal ki.
Türkiye'de taksi
evet,
harcama.
Evet.
Bunu biliyor olman
şirket
lazım.
Şirket olarak evet. Veya mesaiye kaldı çalışan ve bir yemek
İşler
harcaması
yedi.
Oldu. Buna ayrılan bütçenin ne kadar olduğunu gene bilmiyorlardı. Şimdi biz o yüzden dedik ki bu çok doğru bir yöntem. Çalışan kredi kartıyla harcayacak. Bizigo kartıyla daha doğrusu.
Ha siz kart çıkartacaksın.
Tabii Visa altyapılı kart çıkarttık.
Aa şimdi anladım.
Tabii hem dijital
çok
cüzdan QR'la ödeyebiliyor.
Aha.
Hem de fiziki kart da veriyoruz.
Şimdi anladım. Ben Visa altyapılı olan her kartla dedin.
Hayır.
Ben sandım ki işte kendi Visa kredi kartını kullanacak vesaire. Sen kendi
Bizigo
kartın.
Kartı evet.
Şimdi evet. Abi ben de şu an bunun en büyük olacağına %100 katılıyorum. Aa çok güzel iş.
Evet. Dolayısıyla
hem yurt içi hem yurt dışından bahsediyoruz.
Tabii dünyanın her yerinde harcayabiliyor. Visa geçen her yerde harcayabiliyor.
Ki Visa her yerde geçiyor.
Evet.
Şimdi reklam gibi oldu ama yine de hakkını verdik yani.
Ya dolayısıyla çalışan harcamasını yapacak. Ne önceden avans çekecek ne sonradan kendi cebinden ödeyip şirkete gelip avansını kapatacak. Şirketteki birileri o fişleri faturaları düzenleyip eşleştirmek zorunda kalmayacak vesaire. Ve şu an ciddi talep alıyoruz. Yaklaşık bir ay oldu canlıya alalı ürünü. En büyük ürünümüzün o olacağına inanıyorum.
Hadi
aslında
bakalım.
Biz 3 yıl önce tohumunu atmıştık ama bu anlattığımız projelerden
tabii canım.
Ancak hayata geçirebildik.
Yani siz iki tane kocaman şirketle evlilik yaşayıp bir ürün doğurdunuz. Yani zaten tabii. Bunlar hakikaten uzun ve bunu sağlıklı çalışmasını sağlamak ve daim ettirmek de bambaşka bir konu.
En kritik
yani söylemek çok kolay ya zaten böyle şeyler. Hani hakikaten elinize sağlık. Ben hiç deneyimleyemedim. Turkish Airlines'ın şeyi neydi? Turkish Airlines'la yaptığınız
Turkish
ismi?
Airlines Holidays.
Holidays değil mi? Bambaşka bir sistemi.
Bambaşka bir sistem.
Bambaşka
ayrı
bir
domain.
Platform değil mi? Heh.
Ama
ben hiç girmemişim mesela.
Türk Havalarından sitesine girdiğinizde
kuvvetle muhtemelen yönlendiren bir şey var.
İşte İstanbul Antalya Booker'da yazdığınız yerin üstünde zaten tatil paketi tabi var. Oradan direkt bizim siteye de yönleniyor. Ama ayrı bir domain, ayrı bir pazarlama iletişimi yapılıyor.
Tamam, çok iyi anladım. Ya şu masrafı dedin, ben normalde böyle biraz daha sonraya saklıyordum ama gelecek planlarını da merak ettim abi. Peki yani tıpkı Bizigo masraf gibi gelecekte ne olsun istiyorsun? Böyle yani gözlerini kapatınca hayal ettiğin şeyden bahsediyorum.
Ya şöyle, aslında biz son 3-4 senedir çok koştuk. Hep yeni business, yeni dikey vesaire. Artık hani bu sene, yani önümüzdeki 2 sene en azından mevcut dikeylerimizi büyütmeye odaklanmak istiyoruz. Hani yeni bir girişimde bulunmayı düşünmüyoruz diyorum ama kendime de güvenmiyorum. Çünkü yani fırsatlar çok çıkıyor ve ben mesela bir konu üzerinde böyle bir yıla yakın araştırırım, incelerim. Hiç kendime notlar alırım, takip ederim. İşte ne bileyim yurt dışındaysa gidip deneyimlerim. Müşteri olarak vesaire bize nasıl Türkiye'de bunu uyarlarız ona şey yaparım ve sonra arkadaşlarımla otururum derim ki arkadaşlar şöyle bir iş fikrim var ne diyorsunuz? İşte yapalım yapmayalım işte birbirimizi ikna etmeye çalışırız. Bazen onlar beni ikna eder yapmayız bazen ben ikna ederim. Şimdi öyle de bir çalışmam var zor tutuyorum kendimi aslında. Ya mobilite şöyle mobilite ya bizim hayalimiz aslında Bizigo'yu bir kurumsal marketplace yapmak. Yani bir şirketin dijital kullandığı tüm ürünleri Bizigo içinden. Yani bir kırtasiye harcaması yapıyorsa girsin bizim kırtasiye işte entegrasyonu yaptığımız şirkete. İşte uçağın sadece bir seyahat değil hızlı çözümlerini alabileceği zaten dataları var. Kullanıcı entegrasyonu yapmışız her şey bizde. O bize desin ki ben işte X markasını da kullanmak istiyorum. Okey ben gidip entegrasyon yapayım sana Bizigo'da sunayım şeklinde. Bu yönden de bizim aslında şöyle bir çalışmamız var. Küçük çalışma yani daha böyle tohum aşamasında tohum öncesi hatta diyelim. Elektrikli araçların şarj istasyonları için rezervasyon ve rut belirleme. Yani bugün kurumsal müşterilerimiz taşıtmatik kartları kullanıyor için,
evet.
Şirket araçları için. Ama yarın hatta orta vadede elektrikli araca geçecekler.
Aynen öyle.
Onun için de elektrikli araçların şarjı için de gene Bizigo'yu kullanmalarını istiyoruz. Böylece zaten bütün onay süreçleri, kullanıcı bilgileri her şey bizde var. İstanbul'dan herhangi işte İzmir'e gidecek biri düzergahındaki enerji istasyonlarında rezervasyonunu yapıp ödemesini de Bizigo üstünden tamamlamasını planlıyoruz. Bununla birlikte gene ulaşım, şehir içi ulaşım çözümlerine de bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü gene bizim müşterilerimiz işte mesai sonrası ulaşım, gün içi ulaşım, artık araç filo yönetimleri ciddi maliyetli oldu, paylaşımlı araç yöntemleri gibi. Biz aslında dediğim gibi yani bir müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürünleri tek bir platformda toplamak bizim orta ve uzun vadedeki planımız. Şimdi o yüzden biz bu yıl ve önümüzdeki yılda mevcut business'larımıza odaklanalım diyoruz ama
bakalım bir yandan da olacak. Kaşınıyoruz yani.
Evet, evet.
Sektör seyahat olunca ve biz Türkiye'ye hani hepimiz ben 30 yaşındayım ve hayatım boyunca hep şöyle büyüdüm. Bir turizm ülkesi burası. Turizmle yaşıyoruz. Evet. Turizm dediğin şey seyahat yani bu seyahat ve konaklama. Türkiye'de seyahat işi yapmak bir avantaj doğuruyor mu bunları düşündüğümüzde? Yani nasıl bir sektörden bahsediyoruz Türkiye için?
Yani şöyle Türkiye'de aslında turizm birkaç çeşitliliği var. Yani bu iş seyahatleri diye adlandırdığımız alan şirketlere hizmet verilen. Global ölçeğe baktığımızda ciddi anlamda pazar küçük. Globalde çok ciddi bir pazar var. Ama tatil tarafına işte leisure da adlandırılan global pazarda Türkiye çok iyi bir oyuncu.
Tabii zaten bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam 2023'te en çok seyahat edilen şehir turistik olarak İstanbul.
Havalimanı zaten çok ciddi etki yarattı. Yani ve gelen havalimanı mı, alışveriş merkezi mi burası anlayamadık vesaire diyorlar hatta. Yani leisure tarafta ciddi anlamda şeyiz ve orada da gidecek çok yer var.
Ya burada sen boşluk görüyor musun mesela? Çünkü ben bu denli seyahat travel turistik konuştuğumuz ya diyorum 30 yaşındayım ve doğduğumdan beri bunu konuşuyoruz. Evet. Ben çok az seyahat teknolojileri görüyorum. Eminim ki geleneksel şirkette, geleneksel biznese baktığımızda çok ciddi turizm ve seyahat firmaları vardır büyük Türkiye'de. Ama teknoloji olarak yeni bir katma değerli hizmet sunmak anlamında ben çok az ürün görüyorum. O yüzden soruyorum, sence bir fırsat mı, ne düşünüyorsun, nasıl bir sektör diye.
Var, fırsat çok var. Şöyle, turizmde teknoloji yatırımı her ne kadar yapıldığı söyleniyorsa da ben çok yapıldığına inanmıyorum.
Ben de.
Çünkü son 3-4 senede ben ciddi anlamda dünyada ürün baktım, gezdim, birebir de görüştük. Çok güzel ürünler var ama dünyada da birkaç oyuncu var. Yani tabii bizim işimiz teknoloji yapıp onu işte bir sektöre satalım değil. Kendi ürünlerimizi yapıp son kullanıcıya gittiğimiz versiyonu tercih ediyoruz. O yüzden o alana girmiyoruz. Kendimize yetecek ürünler. Ama şöyle bir konu var. Mesela bir ürün ihtiyacı var sektörün şu an Türkiye'de. Biz bunu kendimiz yaparsak sektöre kullandırtamayız. Ve bir iş ortağımıza gittik. Dedik ki bak ürün bu. Bunu yapın. Böyle pazar var. Böyle şey var. Ve aşağı yukarı yaklaşık 2 yılda ikna ettik. Ve şu an yaptılar. Ve meyvelerini de yemeye başladılar.
Hatta kimden bahsediyoruz şu an?
İsim
vermiyor
musun? Evet. Çünkü istemeyebilirler. Ama şöyle yani ikna edene kadar şunu da söyledim. Yani yapın. Zarar ederse zararı bana yazın. Kâr ederse kâr sizin. O kadar. Çünkü biz yaparsak yapmış olmak için yapacaktık.
Evet, ve
kullandıramayacaktık. Aynen. Ama o yaparsa herkes kullanacaktı.
Vallahi çok merak ettim. Evet. Hemen çekimi bitireyim de öğreneyim.
Yani bizim mesela Almanya'da bir tane teknoloji şirketiyle bir dönem partnerlik yaptık. Çok iyi bir teknoloji şirketiydi ama business'larını geliştirmiyorlar. Tek bir business'a odaklılar. Ve bizde de uymuyor. Yani bizim biliyorsun Türkler ucundan bükelim. Arkasından şey yapalım. Bu işe de yapalım şeklinde. Onlar ya, bizim işimiz bu. Ona odaklanalım vesaire de. Dünyanın en büyük turizm teknoloji şirketi geçenlerde satın aldı. Onları çünkü kendilerinde yoktu ve geri kalıyorlardı. Aynen. Ve bunu aldılar. Bugün gidip bütün işte turizm acentaları o ürünleri kullanabilir, gidip alabilir. Yabancı Amerikalı bir şirket tabii ki ama yani teknolojiye harcanan para turizm sektöründe genelde şey olarak bakılıyor. Yani geri dönüşü çok geç olan işte insanla yapılırsa daha faydalı ve daha işte hizmet sektörü bu, insan odaklı olmak ama öyle değil aslında.
Hala bile hani dediğin gibi birçok sadece en basit konuya bakalım. Konaklama, otel book etme tarafı. Evet. Otel satın alma oda. Yani çok güzel platformlar var. Girip tek tuşla satın alabiliyoruz ama hala hacmi o kadar yüksekmiş. Önce şok oldum. Jolly Tour'lar, ETS turlardan falan. Aramayla müşteri hizmetlerini arıyorsun.
Tabii en büyük satış oranı orada zaten.
İnanılmaz geliyor bana
hatta
bu arada.
Hatta ben daha komiğini söyleyeyim. Bana da garip gelmişti bu tur operatörlü business'ını araştırırken 4 sene önce ki hala öyleymiş. Yani Almanya ne kadar gelişmiş bir ülke değil mi?
Tabii.
Hala daha posta kutularına seyahat broşürleri bırakılıyor. Bu broşürlerden oteller, turlar bakılıp seyahat ofislerine gidilip oradan satın alınıyor. Online oranı Almanya'da inanılmaz düşük. Yani Türkiye'ye göre çok çok düşük.
Korkunç.
Çağrı merkezi oranı çok çok düşük. Yüz yüze satış. tamamen. Yani Almanya, İngiltere.
Fırsat gibi.
Yani İngiltere'de bile hala böyle bu alanda ciddi şeyler var.
Valla vardır bir nedeni diyeceğim. Ben anlayamıyorum.
Ben de anlayamıyorum. Sadece. Mesela şöyle söyleyeyim. Bizim kurumsal seyahatte de aynısı var. Hı-hı. Yani belki bir basit bir otel rezervasyonu için 20-25 mail yazışması oluşuyor. Yani ama Bizigo'dan girip alsa bir dakika bile sürmeyecek.
Kesinlikle canım. Yazık vakitlerimize vesaire diyorum. Benim vallahi ekstra sorum kalmadı. Senin eklemek istediğim, yekten söylemek istediğim
vallahi
şey
var. Vallahi yok. Çok keyifli bir sohbet benim oldu. Ve anlatmayı abi. Seviyorum zaten.
Gayet güzel.
İnsan çocuğunu anlatmaktan bıkmazmış.
Teşekkür ederim abi gelip ben anlattığın için. Ederim. Böyle bir yani işte pazaramaları görüyoruz. Turkish Airlines'ları görüyoruz. Fakat arkada operasyonu ve teknoloji sağlayan insanları da görmek bence iyi hissettiriyor. Evet. Herhangi bir sorunuz olursa Serhat'a LinkedIn'i aşağıya bırakıyoruz. Mesaj atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.